Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocamız Saadettin Ökten, değerli kardeşim Mehmet Dinç ve bendeniz Kemal Sayar bir programla daha huzurundayız. Kıymetli hocam, günümüzün bir derdini konuşalım istiyorum. Eğer uygun görürseniz efendim.
Siz uygun görüyorsanız eyvallah, tabii ki.
Sağ olun efendim. Buna İngilizce elsewhereism diyorlar. Yani başka yerdecilik. Hayat başka yerde. Hayat benim olmadığım yerde. Aslında bu eşle değil, onunla evlenseydim daha iyiydi. Efendim şu bu memlekette değil, başka memlekette doğsaydım daha iyiydi. Türk değil, Fransız olsaydım daha güzel olurdu filan gibi, böyle mutluluğu hep dışarıda tanımlayan, dışarıda olduğunu zanneden bir vehim hali. Kimileri buna şöyle de diyor: benim olmadığım yerler yemyeşildi psikolojisi. Yani kişi o bulunduğu yerin bir türlü güzel olabileceğini kabul etmiyor, bir türlü takdir edemiyor orayı ve işte ben şu kuyruğa girseydim bak orası belki daha hızlı akıyor, daha hızlı giderdim. Bak yanlış kuyruk seçimi yaptım, yanlış yerde duruyor.
Otoyol gişelerinde oluyor.
Evet. Veya efendim tatile buraya değil şuraya gitseydim, hayat seçimimi şöyle değil böyle yapsaydım, hep böyle bir yazıklanma, bir tüh hali ve bu eninde sonunda tabii geliyor bizim memleketimizin en yaygın hastalığı olarak ülkesini sevememe.
Elindekini değersiz görme.
Evet, yani memleketini sevememe, elindekini değersiz görme gibi bir şeye geliyor, tosluyor. Bendeniz insanlar şimdi bizi videolarda falan görüyorlar. Sakin sakin konuşuyoruz orada tabii. Diyorlar ki siz ne kadar sakin bir insansınız. Hiç yani zaman zaman da hiç öyle değilim aslında. Bir hadise anlatacağım, bir hatıramı anlatacağım. Zaman zaman bizleri de çileden çıkaran hadiseler oluyor kıymetli hocam. Bir seferinde İngiltere'den geliyoruz. Pasaport kuyruğunda bekliyoruz. Pasaport kuyruğu bizde çok bekletmezler yani. Genelde böyle hızlı 5-10 dakikada biz geçiyoruz artık. Mevcut şeyimiz gayet iyi.
Şimdi otomatik makineler
de tabii
var.
Şimdi onlar da var. Fakat o gün bir herhalde bir sıkıntı vardı. Bir 10 dakika yerine 20-25 dakika beklemek gerekti. Orada bir genç arkadaşımız, benden yaşça daha genç, bağırıp çağırmaya başladı. Ama polisimize bağırıyor. Oradaki genç 24-25 yaşlarındaki polisimize bağırıyor. Çocuk da nasıl efendi? Hiç cevap vermiyor. Sen ne yapıyorsun deyip hemen sorguya aldırabilir. Hiç öyle bir şey yapmıyor. Hiç cevap vermiyor. Sakince geçiştiriyor. Fakat bu kişi giderek dozu artırıyor. Benim tepemin tası. Seslendim arkadan. Sen dedim İngiltere'deki polise böyle bağırabiliyor musun dedim. Tabii cevabı yok. Bağıramaz yani. Bunun üzerine hamaset nutukları başladı. İşte benim milliyetçiliğimi kimse sorgulayamaz filan gibi. Fakat orada bir söz dalaşı oldu o kişiyle. Dedim ki sen İngiltere'de yapamadığın şeyi burada Türk polisine yapamazsın dedim. Bak oraya gittiğinde boynu bükük efendim sütü dökülmüş kedi gibi davranıyorsun. Her türlü efendim hürmeti gösteriyorsun ama kendi polisine bu kadar acıbasızca, bu kadar nobranca, onun suçu olmayan bir şeyden dolayı davranamazsın dedim. O da bir iki laf söyledi ama cılız kaldı onun sözleri. Etraftaki kalabalık da bana hak verdi.
Evet Allah.
Zaman zaman insanın böyle tepesini attıran şeyler de oluyor tabii.
Hocam burada çok özür dilerim. Hak namına da konuşmak lazım.
Tabii,
bu konuda da sessiz
lazım.
Kalmamak önemli tabii. Bir şey. Bazen çünkü geri atıyoruz kendimizi. Yanlışı evet. Görüyoruz. Bana ne diyoruz? Ya da dalaşmayayım, bulaşmayayım diyoruz ama hak namına konuşmak önemli.
Kesinlikle katılıyorum Mehmetciğim.
Hak namına konuşmak ve kararında bırakmak.
Ve kararında bırakmak.
Çünkü o hak namına konuşmaya başlarken iş bir anda nefse dönüveriyor. O karar çok önemli.
Evet. Siz bu ülkesini sevme zorluğu meselesi hakkında ne diyorsunuz? Bir de kıymetli hocam Cemil Meriç'ten bir şey nakledeceğim. Belki bunu daha önceki programlarda konuşmuştuk. Olsun. İyi olan şeyi tekrar etmekte fayda vardır. Bir gün bir jurnallerde yazıyor Cemil Meriç Üstad bunu. Bir talebesi geliyor diyor ki üstadım diyor bu ülke yaşanmaz oldu diyor. Ben artık Fransa'ya gidip yerleşeceğim diyor. Orada verdiği cevap muazzam. Evladım diyor. Nereye gidersen git bulacağın aydınlık zihninin aydınlığı kadar olacaktır. Senin zihnin ne kadar aydınlıksa orada, oraya gittiğin zaman da aynı aydınlığı bulacaksın. Evet, biz
buradan devam edeyim mi?
Buyurun efendim. Buyurun.
Bu çok güzel bir açılım oldu.
Eyvallah.
Esas itibariyle bizim zihnimizin aydınlığının bir aynaya ihtiyacı var. Benim zihnimin aydınlığının aynası mesela Süleymaniye olabilir. Notre Dame Katedrali değil veya Sorbonne değil. Bu çok mühim bir şey. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar, Türkiye'de doğup büyüyen insanlar, eba encet yani aile cetleri itibariyle bu toprakların ürünü olan insanlar, ırkî kökenleri ne olursa olsun bu toprakların ortaya koyduğu kültürel birikimle biçimlenmişlerdir. Reddetse de biçimlenmiştir, kabul etse de biçimlenmiştir. Dolayısıyla oralarda oluşan kültürel birikimin aynası onlara çok fazla bir şey söylemez. Bir yere kadar bir şey söyler. Çok fazla bir şey söylemez. Ben bunu mesela şöyle söyleyeyim size. Mesela ben Johann Sebastian Bach'ı müzikle alakadar olduğum için söylüyorum. Bir Alman gibi anlayamam. Onunla duygusal bir bağ kuramam. O yüzyılların getirdiği bir bağın varisidir. Hiç beğenmese bile bağı, sevmese bile o bağ onunla beraber gelmiştir. Baba gibi, anne gibi, DNA'lar gibi, zevkler gibi, hazlar gibi. Geçen de bizim torun 3-4 günlüğüne Edinburgh'a gitti. Dede diyor hiç hava açılmıyor.
Evet, çok kasvetli.
Çok kasvetli ama adamlar çok mutlu diyor. Dedim onların doğası öyle. Sen Akdeniz çocuğusun. Bana bunu şeyde söylemişlerdi, Liège'de, Belçika'da kaldığım evet. aylarda. Bir de Portekizli vardı. Dediler ki bunlar biri okyanus, biri Akdeniz çocuğu. Bunlar bu havada yaşayamazlar. Ama biz yaşarız. İlk defa o zaman 38 yaşında bunu duydum ve hava ve sizin alakanız. Yüzümüzden anlıyorlar. Böyle bir düşmüş bir surat. Onlar cıvıl cıvıl geliyorlar. Biz düşmüş bir surat ki vakit mahdut, para mahdut, bir şeyler yapmamız lazım. Bu motivasyon ama yok arkadaş, yani o hava gibi. Dolayısıyla yani zihninin aydın, ne kadar aydınlık olursa olsun, ne kadar çok Fransız kültürünü tanısın, beğensin, sevsin, burada aile itibariyle, çevre itibariyle yetişmişse, o Paris'te, Fransa'da, bir başka yerde, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da aynayı bulamaz. Sadece zihin aydınlığı yetmez. Bizim aynalara ihtiyacımız var. Ayna kimdir? Bir şehirdir, bir mimari eserdir, bir düşünürdür ve tabii ki bir canlı dosttur. Mesela ben zat halinizi benim aynam olarak görüyorum. Bu beyefendi yeni zuhur etti, aramıza katıldı. Genç bir ayna olarak görüyorum. Orada kendimi seyretmeye çalışıyorum. Ona bakarak kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Ona bakarak eksiklerimi görmeye çalışıyorum. Sizden de öyle. Mesela nice nasihat alıyorum ben sizden. Bunlar çok önemli şeyler. Ve o nasihatleri siz bilerek bana vermiyorsunuz. Onlar bir ilahi lütuf. Yani hele bu son problem işte, siz biliyorsunuz halimi, tarzımı. Eyvallah. Hep aklıma geliyorsunuz.
Eyvallah efendim.
Yani Kemal Bey geldi, şöyle oldu, böyle gitti. Şu elbiseyi giymişti. Onlar bir fotoğraf gibi aklımda. Eyvallah. Ki işte ayna. Tek başıma kalsam benim zihnim aydınlık elhamdülillah yani. Yetmez. Dolayısıyla mesela merhum Cemil Meriç'in aynası kimdi? Ümit Hanım'dı yani. Son zamanlarda. Tabii. Müthiş bir lütuf. Ümit Hanım gibi bir varlık ve bir baba. Arada bir büyük, müthiş bir iletişim var yani.
Tabii.
Ayna inikas ediyor. Cemil Bey'in göz problemi hiç mühim değil. Kalp gözü açık. Hiç mühim değil yani. Zahiri gözü ne olacak yani? Zaten görmüş göreceğini fi zamanında. Dolayısıyla bizim şeye gelince, bizim meseleye bu yeni çıktı bu son zamanlarda. Hemen niyet şeyini de söyleyeyim. Şimdi Türkiye, çok kısa söyleyeceğim, Tanzimat'la beraber kendi değerlerini sorgulamaya başladı. Kendi değerleri İslam medeniyeti değerleriydi. Pratik hayatta başarı gösteremeyince, yani mağlup olunca, işte iktisadı sıkışınca değerlerini sorguladı. Bunlar çok normal olur, sorgular insan. Önce yani ben nerede yanlış yaptım der. Meşrutiyetle beraber değerlerini aşağılamaya başladı. Cumhuriyetle beraber değerlerini terk edeyim dedi. Ve böyle bir elitist kitle ortaya çıktı. Bu değerleri savunan insanlar devlet geleneğine olan büyük hürmetlerinden dolayı, bu cümle çok mühimdir, bir şey yapmadılar. Yapamaz değiller de yapmadılar. Devlet geleneğini hırpalamak istemediler. Bunu bilinçli mi yaptılar? Evet, bilinçli yaptılar.
Devlet ebed müddet anlayışı.
Anlayış. Devlet de devlet başı ya kuzgun leşe.
Evet.
Düzen, nizam alem. Evet. Niye diye sorarsan cevabı çok net. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretle beraber Medine'ye geldiği anda devleti kurdu. Nizam. İslam böyle bir şey. Nizam getiriyor. Dünyevi hayata, pratiğe nizam getiriyor. Kalbe nizam getiriyor. Bedene nizam getiriyor. Her şeye nizam getiriyor. Karışmadığı yer yok. Peki küreselcilerin? Onların da yok. Onlar kalbe nizam getiremezler. Anarşi getirirler. Bedene getirmeye çalışıyorlar. Nizam ne anarşi bir nizam. Şimdi dünya ahvali, kader, bizim de elimiz armut toplamıyor dedi İslam medeniyeti müntesipleri. Devlet geleneğini ihlal etmeden yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başladılar. Ve Türkiye'deki batılı zihniyet baktı ki kendisinin bir sürü boşluğu var. Hatta birçoğu o boşluğu bile görmedi. Hala da görmüyor yani. Kendisinin hayata karşı olan zaaflarını, boşluklarını, cevapsızlıklarını göremiyor. 30'lu 20'li yıllara iltica ediyor şu anda. Yapılacak olan şey var olanı kötülemek. Yapılanı kötülemek. Mesela 30'lu yıllara gidelim diyorlar. Ne güzeldi Türkiye diyorlar. Ben birkaç resim göstermek isterim. Tabii burada gösteremem. Yani toplumun haline bak. Ha, çok kısık, çok küçük bir kesim batıya göre çok ilkel giyiniyor. Yani modayı falan takip edemiyor. Ama onu bir şey zannediyor. Ama halk sürünüyor. Yamalı pantolon, ayakta çarık vesaire yani. Ha, o yıllara dönmek istiyorsan tabii ki dönün yani. Ama ben dönmek istemiyorum. Ben buradan uçağa bindiğim zaman işte 45 dakikada Ankara'ya, 50 dakikada Bodrum'a gitmek istiyorum. 1924 senesinde Kalikarnas Balıkçısı Bodrum'a sürgüne gönderiliyor jandarma eşliğinde. Bunlar Türkiye'nin batıcılığı sayesinde olmadı. İslam medeniyeti sayesinde oldu. Bir maddi kalkınma, problem maddi kalkınma mıydı Tanzimat'la beraber? Evet, oydu. Oldu. Ama onu batıcılar yapmadı. İslam medeniyeti mensupları yaptı. Sıkıntı orada. Diyorlar ki bu memleket yaşanmaz. Avrupa'ya gidelim, yaşayalım. Ben de gittim. Sizler de gittiniz. Çocuklarım da gitti. Hala da gideriz. Buyurun gidin. Real bir hadise değil. Şundan dolayı değil. Siz bir insansınız. Ve sizin bir zihni yapınız var. Siz sadece bedenden müteşekkil değilsiniz. Zihni yapınız var. Her ne olursa olsun, yani ateist de olsanız zihni bir yapınız var. Bir de duygusal yapınız var. O duygusal yapı ve o zihni yapıyla beraber tabii ki maddi şartlarla beraber gidin ve görün. Ama baba parasıyla gitmeyin. Devlet bursuyla gitmeyin. Kendiniz gidin ve orada var olun. Benim bir doktora talebem var. 20 küsur senedir Hamburg'da yaşıyor. Bu bir iş adamı. Ben böyle soruyorum. Net bir adam. Gayet net kafası yani. Bu Müslüman bir adam. Kendi hafız. İş adamı. Yüksek tahsili var. Şimdi benden doktora yapıyor. Diyor ki her an tedirginiz. Ne oluyor diyorum. Hı hı. Hukukla üzerimize geliyorlar diyor. Şeyle yani. Almanlar o mevzuatı işletmiyor. Bize işletiyor diyor. Gayet basit yani. Niye? Çünkü biraz palazlandınız.
Tabii.
Biraz görünür hale geldiniz. Haymlarda, madenlerde çalışsaydınız hiç görünür hale gelmeyecektiniz. Bir başka talebem o doktorasını bitirdi. Onun doktorası yurt dışında çalışan işçilerin dini ihtiyaçları konusundaydı. Gidişin ikinci veya üçüncü yılında Köln'deki büyük katedralde bir bayram namazı kılmış işçiler. İzinle. 700 küsur kişi. Alman gazetelerinde çıkan cevap şu. Birinci Haçlı Seferi'nde biz buradan çıktık yola. Bunlar tekrar gelip burayı mı işgal ettiler? Yani 60'ların ilk yarısı, ilk giden 61'dir. İlk yarısı ve böyle bir hadiseyle karşı karşıya adamların bakışı bu. Bu bakışı istediğiniz kadar siz pamuklara sarın, kadifelere sarın, ipeklere sarın. Olay bu.
Şimdi kıymetli hocam.
Ama baba parasıyla gitmeyin.
Tabii.
Kendiniz gidin.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Boston'da bir grup kendince okuyan, yazan Türk oturmuşuz, sohbet ediyoruz. Yıllar evvel. sofrada daha ziyade politik görüşleriyle mevcut Türkiye'de olan biten, cari olan siyaset arasında bir uyumsuzluk gördüğü için ülkeden ayrılmış, oradaki üniversitelerde bulunmuş insanlar var, hocalık yapan insanlar var. Ev sahibimiz ben ve onlar arasındaki tek ortak nokta. Ben ev sahibinin misafirim, o da çok kıymetli bir akademisyen, yabancı, ismini vermeyeyim şimdi. Ama şu anda artık Amerika'da beni tanıyor. Onları da davet etmiş, beni de davet etmiş. Çok şeydi, hoş bir anekdot anlattı oradaki bir hocamız. Ben böyle isimleri biraz hafif değiştirerek şey yapayım. Bu 11 Eylül olayları olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde tam bir cadı avı yapıyorlar. Müslüman avı yapıyorlar. Bu hocamız orada bir üniversitede profesör. O kadar bu Müslüman isimleriyle ilgili giriş çıkışlarda sıkıntı yaratıyorlar ki, bir seferinde bu, yani dünya görüşü olarak saf komünist olan bu hocamızı bile şey yapıyorlar, taciz ediyorlar. Hı-hı. Yani diyor ki, senin diyor ismin diyor niye Ahmet diyor mesela. Hı-hı. Bu nasıl bir isim diyor. Bu diyor biraz diyor terörist ismine benziyor filan diyor. Hoca o sırada çileden çıkıyor. Komünist hoca diyor ki, var mı diyor itirazın diyor. Müslümanım ben diyor. Adım Ahmet diyor. Peygamberim Muhammed diyor. Bir itirazın mı var diyor. Meydan okuyor. Bana diyor, hocamız böyle anlatıyor. Bana diyor böyle söylettiler diyor. Sonra da ben de diyor bunu haykırdım diyor. Yani dışarıda efendim sizin o iş adamı dostunuzun gözlemlerini ben de dışarıya çıktıkça işitiyorum bizim vatandaşlarımızdan. Mesela geçtiğimiz günlerde Londra'da çok başarılı olmuş, orada gayet iyi bir şekilde işletmelerini büyütmüş, genişletmiş bir arkadaşımızla konuşuyordum. Diyor ki, benim durmam gereken bir yer var diyor. Yani biraz şeyi geçersem diyor, hemen diyor maliyesiyle, hukukuyla üzerime çullanırlar diyor. Bugüne kadar da hep engellemelerine rağmen ben devam edebildim diyor. Hep çelme taktılar diyor. Hep diyor zorladılar diyor. Yani bunların bir şekilde istedikleri bazı şeyler var diyor. Politik şeyler, işte terör örgütünü desteklemek şu falan gibi. Tabii. Oralarda biraz önün açılabiliyor diyor. Onun dışında vatanına bağlıysan her zaman, yani Türkiye'ye bağlıysan senin her zaman önünü kesmek isterler diye anlatıyordu bana.
Tabii. Şöyle yani Batı memleketleri, modernistler fayda olarak bakarlar hadiseye. Bu faydanın da maddi bir boyutu vardır yani, o kadar. Mesela iyi bir ilim adamıysanız orada yer bulursunuz kendinize. Size bir şey söylerler ve sizden ürettiğiniz bilgiden istifade ederler. Amerika 70'li yıllarda tarihe, İslam tarihine merak sardı ve Türkiye'den mühim adamları Amerika'ya davet ettiler. Ha, büyük imkanları var, o imkanları açarlar ve sizi orada üretirsiniz. Burada o üretimi yapamazsınız. Şartlar müsait olmaz. Orada üretirsiniz ama o üretiminiz onların işine yarar. O bilgiyi onlar istedikleri gibi kullanırlar. Böyle bir hadise. Benim bahsettiğim biraz evvel Türkiye'de sıradan insanların, biz benim gibi sıradan insanların, ben batıya gitsen ne güzel yaşarım. Yaşayamazsın arkadaş. Ya bir kabiliyetin olacak ya paran olacak. O şeyle. Ve o bu kabiliyeti ve o imkanı da orada o imkanlara göre onlar kullanacaklardır.
Kullanmalarına, sizi kullanmalarına izin vereceksiniz.
Vereceksiniz. Hı-hı. Ve bunu bileceksiniz. Hı-hı. Ha, bunu yaparken de işte buradan mümkün mertebe bazı insanları oraya gidip onları işte desteklemesini falan sağlayacaksınız. Bu da bir fayda mı? Fayda. Ama çok spesifik. Şunu kesinlikle demek istemiyorum. Hiç gidilmesin, çalışılma. Hayır, hayır. Gidilsin, çalışılsın, uğraşılsın. Ama bir plan dahilinde. Sıradan insanın gidip orada rezil olması doğru bir hadise değil. Böyle bir moda da bence yanlış bir moda. Mesela sadece bir tek değişkene bakıyorlar. İşte Almanya'ya gitsem şu kadar 1000 euro alırım. Peki dedim, ev kirası ne kadar verirsin? Şimdi aklımda değil. Yani birkaç zaman oluyor. Ben bir fiyat söyledim, evet o kadar veririm dedi. Dedim, sana ne kalır geriye? Hiçbir şey kalmadı. Ama şu arabayı alırım. Doğru, o arabayı alırsın. Peki bu dostu bulabilir misin? Bu havayı bulabilir misin? Yok. Bu yemeği bulabilir misin? Yok.
Ya. Efendim, bendenizin çok üzerine titrediği bir çiçeğim vardı. Bir gün soldu. bu işten anlayan peyzaj mühendisi bir arkadaşıma sordum niye bu soldu. Geldi baktı dedi ki bunun dedi kökleri üşümüş. O yüzden solmuş dedi. Şimdi benim acizane gördüğüm kadarıyla hakikaten ciddi anlamda yurt dışında yaşamanın sıkıntıları var. Ama buna rağmen bazı gençler ona talip oluyorlar. Bana mesela mesaj göndermişti yurt dışında yaşarken. Diyor ki mühendis birisi ben diyor bulaşıkçı da olsam diyorum ki dilin yok. Bu memlekette mühendise ihtiyaç yok. Yeteri kadar mühendis var. Meslek erbabı olsan alırlar seni ama mühendise ihtiyaçları yok. Bulaşıkçı da olsam gelmek istiyorum diyor.
Nereye?
Avustralya'ya.
Avustralya'ya. Siz Avustralya'da.
Ben Avustralya'dayken. O zaman benim acizen anladığım insanlar bağ kuramadığından memleketiyle, ağ kuramadığından, kökleri üştüğünden, uzaklaştığından belki böyle bir bağlantı mı kurmak istiyor acaba?
Bana biraz sanki bu bir fantezi gibi geliyor. Hı-hı. Yani çok ciddi bir, halbuki bu ciddi bir karar. Hı-hı. Yani öyle bir karar veriyorsanız artık oradan geri dönmeniz tabii, mümkün değil.
Tabii.
Yani o enteresan bir karar. Benim çok kıymetli bir öğrencim, şimdi biz onunla beraber çalışıyor, da profesör oldu. Avustralya'ya gitti. Giderken konuştuk, karı koca gittiler. Orada güzel birer doktora yaptılar. Yerleşmek üzereyken bir imkan zuhur etti. Dedim ki bak sen işte çocuk da oldu. Pozisyon iyi, doktoralar bitti, üniversite, resmi devlet kurumları, bunlar mimar. Bosna'da bir üniversite kuruluyor. Gelirseniz değişik bir şey olur. Geldiler ve çok iyi oldu. Yani bazı kararlar öyle bugün verdim yarın bozdum olmuyor. Şimdi bulaşıkçılar razı olan çocuk bir heves gelsin biraz çalışsın. Ha bazıları çok pratik zeka sahibi oluyor. Bulaşıkçılıktan işte komiliye, komikten garson, garson da iş sahibi olabiliyor. Ona bir şey demiyorum. Ama hayatın tümüne baktığın zaman o da yine sorunlu. Çünkü hayat sadece iş değil. Şu anda öyle görüyor. İşte bir arabam olsun, şu tatile gideyim, şöyle gideyim, böyle gideyim. Böyle insanlar tanıdım ben. Ama sonunda gelip bir yere sığınıyorlar. Dolayısıyla böyle bir hadise. Ha çoğu da hep bulaşıkçı kalıyor. Çünkü kabiliyeti yok. Hı-hı. Orada da o kabiliyet o kadar kolay ortaya çıkmıyor yani. O da ayrı.
Geçenlerde bir iş adamı dostum anlatıyordu. Onun bir yakını Kanada'ya gitmiş. Burada bir yerde müdür olarak çalışırken şimdi benzinlikte çalışan yani orada insana kendi dolduruyor şeyini ama yani benzinlikte bir market görevlisi olarak çalışıyor. Arkadaşım diyor ki fakat diyor Türkiye ile uğraşmayı bırakmıyorlar diyor. Yani gittin Kanada'ya, Kanada siyasetiyle uğraş. Kanada'yı nasıl daha güzelleştirebiliriz diye uğraş. Oradan sürekli bize saydırıp duruyor diyor.
Ha şöyle. Bakın benim bir aynı odayı paylaştığımız bir dostum vardı. Part time geliyordum Mimar Sinan'a bir profesör hanımefendi. O diyordu ki ya Saadettin Bey biz üniversiteyi bitirdik. O da inşaat mühendisi evet. 60 mezunu. Bir takım arkadaşlar Almanya'ya gittiler. Bu hadise 90'larda oluyor. O da çalışmaya başladılar. 60'ın Türkiye'si 60'ın Almanya'sı. Tasavvur edin. Fakat diyor geliyorlar Türkiye'nin bu 30 yıldaki değişimini bir türlü işlerine sindiremiyorlar. Yahu diyorum niye sindiremiyorsun? Yahu çünkü şöyle Almanya 60'dan 90'a çok değişmedi. Biraz tamir edildi o kadar. Ama Türkiye çok değişti.
Yani çok fazla değişiklik mi buluyorlar Türkiye'ye geldiği zaman?
Ve çok kötümserler. Türkiye'de bunlar olmamalı diyorlar ama oluyor. Hmm. Yani şimdi mesela tabii şöyle ben Amerika'yı biliyorum siz de biliyorsunuz. Avrupa'yı da biliyorum. Şu İstanbul-İzmir otoyolu. Çok pahalıydı, şuydu buydu hiç mühim değil. Ama öyle bir teknolojik imkan ki bu. Bindiğiniz anda otomobilinize 3 saat, 3,5 saatte İzmir'in kapısına giriyorsunuz. Ege size açılıyor. Otoyolu ilk defa ben 71 senesinde gördüm. Amerika'da New Jersey Turnpike. Gözüm açıldı yani. Asma köprüyü orada gördüm. İnşaat mühendisi olarak bakıyorum ben bunlara. Biz yol dersi okuduk, köprü dersi okuduk. Bende niye yok? Başınız önünüze eğiliyor. Hele üçüncü köprü. Şimdi bu dostlara söylüyorum. Orada bir de tasarım var üçüncü köprüde. Yani bir mimari eskiz var, bir mimari sanat var. Bir de iki de fonksiyon çok önemli. Direkleri diktiler, kabloları astılar, iş bitti. Ama üçüncüde o direkler muhteşem bir sanat eseri, soyut heykel gibi düşünün o köprüyü askırlarıyla beraber. Bunlar dünyada çok sayılı şeyler yani.
Değerli hocam, ben geçtiğimiz aylarda...
Bir cümle daha bitiyor.
Özür dilerim, pardon.
Yok, şöyle, o köprüyü görüyorsunuz, sonra onun dibindeki kahvede bir dost sohbeti yapıyorsunuz. Ama San Francisco Köprüsü'nün dibinde o dost sohbeti yok. Amerikalı içinde yok.
Kahve yok, insan yok.
İnsan yok, kahve yok. Başka bir şey var orada. Yani onun için hiç onu hiç göz ardı etmemek lazım. Gidip bir balıkçıda, salaş bir balıkçıda yemek yiyorsunuz. Dost oluyorsunuz, ahbap oluyorsunuz. Beykoz'da hala bizim elhamdülillah öyle yani.
Evet, ben de geçtiğimiz aylarda Mevlana İdris Öğrenci yurdunun açılışı için hazırlıkları ne alemde, yurdumuz ne kadar bitti diye bir grup arkadaşın gönüllü olarak, seferber olarak yaptırdığı bir yurt. Ziyarete gittik Hatay, Kırıkan, oralarda dolaştık biraz. Hatay valisi bizi gezdirdi sağ olsun, imar bölgelerinde. Değerli hocam, bölgede 500.000 konut inşa ediliyor.
Muhteşem.
Yani Hatay bir şantiye şu anda, muazzam bir şantiye, koskoca bir şehir bir şantiye. İnsan şaşırıyor yani. O zaman diyor, ben orayı görünce dedim ki ya bu devlet küllerinden doğabilecek kadar kuvvetli yani, enteresan. O vali çok ilginç bir cümle söyledi. Onu unutmuyorum, aklıma yazdım o cümleyi. Dedi ki, zor şartlar altında neyi yapabileceğimiz kabiliyet ve kapasitemizi test ettik dedi. Yapabiliyoruz dedi.
Yapabiliyoruz. Zor şartlar dedi. Çok mühim.
Evet. Yani ben öyle anlıyorum ki bu kadar büyük ölçekli bir depremden sonra evini kaybeden herkese ev yapabilecek kadar, ve evleri de görseniz fevkalade. Yani bütün arkadaşlarımız hayran kaldık. Biz bir 10 kişilik grup olarak gittik. Herkes hayran kaldı. Yani politik görüşünden bağımsız olarak. Hı hı. Burada hiçbir şeyi bir politik görüşü şu ya da bu şekilde övmek için konuşmuyorum. Ben devletimin yaptığını övmek için konuşuyorum. Yani devletimizin hakikaten muazzam bir kendini onarma potansiyeli var. Bunun hayatın diğer alanlarına da sirayet etmesini ümit ediyoruz. Yani her alanda inşallah böyle bir silkinici bir hamle içinde olursak bizim önümüz açık diye düşünüyorum. Tabii bu insandaki ataleti de bir silkelememiz lazım.
Tabii, tabii.
Yani hepimizin geleceğe güzel şeyler yapabileceğimize toptan, yürekten inanmamız lazım. Bir seferberlik hareketi lazım.
Bir memleketle alakalı vazife almak lazım herhalde hocam. Tabii. Yani memleketle alakalı şikayet ediyoruz ama memlekette kötü giden şeyleri düzeltmekle alakalı hiçbir sorumluluk almazsak, vazifelerimizi doğru yapmazsak o da bir eksiklik herhalde.
Tabii.
Bu kötü giden meselesi de bana çok izafi geliyor. Hı-hı. Yani işte yurt dışında da yaşadık, çocuklarım da yaşadılar, dostlarım hala var, ben de gidiyorum. Yani orada da kötü giden birçok bir şey var. Hı hı. O kötü giden şeyleri de çok fazla gündeme getirmiyorlar yani. Hı hı. Hayatın realitesi böyle bir hadise, ideal var. Kötü demeniz için sizin bir ideali bilmeniz lazım. Bir ideali birileri tarif etmiş. İdeale göre uymazsa kötü gidiyor diyorsunuz. O ideali kim tarif ediyor? Kapitalistler tarif ediyor, modernistler tarif ediyor, küreselciler tarif ediyor, Dünya Bankası tarif ediyor, IMF tarif ediyor, birisi tarif ediyor. Ben başka bir ideal tarif etsem, desem ki bu bana yeter ama bunun karşılığında şu muhabbet, şu insanlık, şu sevgi, şu hizmet daha öne çıksa, o zaman bir başka dünya değerlendirmesi yapacağız. Dolayısıyla yani o da şey değil, o kadar şey bir hadise değil. Yani çok değişmez bir hadise değil. Hmm. Çok fazla medyatik olmamak lazım bu konularda. Birazcık daha kitaplara, menkıbelere, tatbikata bakmak, değerlere bakmak gerekiyor. O zaman insan çok daha rahat ediyor hayatta. Tabii bizde, bizim medeniyetimiz açısından kader ve tecelli diye bir hadise var. Yani hayatı biz domine etmiyoruz. La faile illallah, o domine ediyor. Biz onun emrine ittiba etmekle mükellefiz. Dolayısıyla yani her ne kadar işte filan kuruluş şu rakamları çıkardı, şu filan banka şöyle oldu, bilmem ne böyle gitti ama bir de o banka da o kadere bağlı, onu da ben biliyorum. O kuruluş da o kadere bağlı, onu da ben biliyorum. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman o kadar sert bir hayat görünmüyor yani. Siz tabi oldunuz. Elinizdeki imkanları şükür duygusu içinde kullanmaya başlıyorsunuz. O size yetmeye başlıyor. Ha, daha iyisini zaten İslam medeniyeti açısından baktığınızda Kitabullah tanımlamış. Daha iyisi daha zengin olmak demek değil. Daha iyi hizmet ehli olmak, daha iyi ibadet ehli olmak demek. Daha müttaki olmak demek. Bu müttaki kelimesini de Türkçe'ye çeviremiyoruz. Burada hem korku var, hem korunma var, hem iltica var, hem muhabbet var, takva. Ve onun da ölçüsünü sadece Cenab-ı Allah biliyor. Başka hiçbir kul bilmiyor. İslam medeniyeti onun için çok renkli bir hadise. Hayata baktığınız zaman verilenlerle iktifa ediyorsunuz. Daha çoğunu isteyebilirsiniz, ölçü var. Daha güzelini isteyebilirsiniz ama sadece maddi değil, manevisi de var. Ben mesela daha müşfik bir insan olayım. Bu kadar çok öfkelenmeyeyim. İsteyebilirsiniz. Çünkü her öfke sizden bir parça götürüyor. Doktorlar da bunu söylüyorlar. Her hırs sizin vaktinizi ve kalbinizi alıyor, kalbinizi karartıyor. Peki hiç ihtiras sahibi olmayalım mı? Olalım tabii ki. Hizmette, merhamette, ilimde, irfanda ve infakta olalım.
Aslında şöyle özetleyebilir miyiz kıymetli hocam? Yıkıcı, tahrip edici duyguları yapıcı, onarıcı duygulara dönüştürerek hem ülkemizin, hem insanımızın, hem dünyanın imarına katkıda bulunalım.
Muhteşem oldu.
Yani öfkeyi adalete çevirelim. Efendim, incinmişliği başka varlıklara merhamete çevirelim.
Muhteşem oldu.
Eşitsizliği adalete çevirelim. Yani eşitsizlikten duyduğumuz öfkeyi bir adalet talebine çevirelim. Yıkıcı olan sadece bizi de yıkıp geçiyor. Evet. Ve birbirimizle olan münasebetlerimizi bozuyor. Her birini onarıcı bir duyguya çevirerek rahatlayalım, şifa bulalım.
Biz bunu yapabiliriz esasında.
Evet. Bizim köklerimizde var. Var. Köklerimiz üşümemişse eğer.
Çok güzel. Çok güzel.
Eyvallah efendim.
Çok güzel.
Gönlünüze bereket kıymetli hocam. Gönlüne bereket Mehmetciğim. Bir gönül sadasının daha sonuna geldik efendim. Hayırla kalınız.